Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar. Usul-i Erkan, Muhibban Erkam, dergahı hüdaidir mekan. Biriniz ki kesmeyiz sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek, muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı, lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene, bilmem ki ne denile. Biliniz ki ailedir en muhkem kale, ağaç dalıyla, köküyle, insan sülalesiyle, ailesiyle gürler ve yine biliniz ki yuvayı dişi kuş yapar. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Cennet ayaklarına serilen anaların duasını almayan iflah olmaz. Babadan mal, evlattan şan kalır. Ana baba duası almayan iki cihanda perişan kalır. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve elbette bizler için bahalı eşsiz ve her daim nezdimizde mümeyyiz. Çok değerli gönüldaşlarımız. Bendeniz Münir Arkan. Erkam Radyo'da Aile Medeniyetimiz programında hepinize Erkam Radyo Genel Merkez Stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden sizlerleyiz. Bizleri sizlerle buluşturan, gönüllerimizi kavuşturan, hak üzere konuşturan ve karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, aileye destek olacak, aileyi koruyacak, geliştirecek, aile içi mutluluğun ve huzurun artmasına vesile olacak değerlerden, aile değerlerinden şimdiye kadar 17 farklı değer işledik 2025 başından bu yana. Geçen hafta ailede önemli bir değer olarak mizahı son bölümüyle bitirmiştik. 5 programda inceledim mizahı. İnşallah bu hafta yeni bir değer işlemeye başlayacağız. Ailede esneklik konumuz. Aile, bireyin ilk sosyalleştiği alan, İlk içine doğduğu, şekillendiği, mayalandığı, kişisel gelişim çeperi ve ruhsal dayanıklılık kaynağı, değişen koşullar, sürpriz zorluklar, hayatın belirsizlikleri ama bunun içerisinde aile yapısının sarsılmaz gibi görünen o dinamiklerini test eder. Aziz dostlarım, kader tecelli edecek, kaderden kaçış yok. Yazılanlar yazılmış, defter dürülmüş ve kalem kırılmışken, üstelik hangimizin daha iyi ameller yapacağı belli olsun diye sınandığımız bir imtihandayken hepimiz, başımıza gelen olaylara uyum sağlamamızı arayan esnekliği kullanmaktan başka çaremiz yok. Başka çözüm de yok. Diş, bilirsiniz, katıdır, serttir. Bu da onu kırılgan yapar, kırılır. İşte dolguydu, tedaviydi, kanal tedavisiydi, kaplamaydı. Hatta en sonunda çekmeydi, yerine implant koymaydı derken bir sürü iş ve sıkıntıya sebebiyet verir. Ama dil esnektir. Bu özelliği sayesinde ömrümüzün sonuna kadar bizimle kalır. İşte aile hayatında benim kırmızı çizgilerim var gibi üstenci bir tavırla hat bildiren bir tarzda değil, duruma ve koşullara göre helal ve meşru çerçevede esneyen bir tarza ve usule ihtiyacımız var. Esneklik, bireyin ve ailenin değişen koşullara uyum sağlama, belirsizliklerle başa çıkma ve çatışmaları esnek çözümlerle yönetme yeteneğidir, yönetme becerisidir. Psikolojide esneklik, bireyin stres, travma veya güçlü talep anlarında ona hızlıca uyum yeteneğidir. Bu güçlü talep anlarına ileride değineceğim. Aile dinamiklerinde esneklik, rollerin ve kuralların ve iletişimin ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenmesi ve değişen koşullara hızla uyum sağlayabilme becerisidir. Aziz dostlarım, hani böyle Survivor tarzı yarışmalar var. O bir yarışma belli. İşte alıyorlar, belli bir adaya götürüyorlar. Bunları o hazırladıkları parkurlarda onlardan beklenen rol ve görevleri yapmalarıyla alakalı sınıyorlar, deniyorlar. Yarışma adı üzerinde ve kazanana belli bir ödül veriyorlar. Dünya hayatını aynı bu şekilde görebilirsiniz. Haşa, teşbihte hata yok. Hani Rabbimiz dünyayı bir yarışma parkur olarak dizayn etmiş, şekillendirmiş. Bizi o ilahi yarışmanın yarışmacıları yapmış. Ama o parkurda başarılı olmamız için de bütün yetenekleri, yetkinlikleri, ihtiyaçları da bize vermiş. Hani hızla koşmamız gerekiyor ve bize ayak vermemiş. Öyle bir yarışma değil bu yarışma. Dolayısıyla orada bizden beklenen rollere en uygun şekilde cevap verebilmek için aslında kendimizi hazırlıklı kılma becerisini de ifade ediyor. Yani Allah bir beden vermiş, siz bu bedeni, yani bedensel manada, fiziksel manada söylüyorum. Hiçbir kültür fizik hareketleri yapmıyorsanız, hiçbir jimnastik hareketleri yapmıyorsanız, hiç böyle bir vücut geliştirmeyle, kondisyonla ilgili, yüzmeyle, yürümeyle ilgili, bazı formda kalmayla ilgili özel hareketleri yapmıyorsanız. Şimdi zaman zaman internette rastlıyorum, chair yoga diye, sandalye yogası diye böyle. Sadece evde sandalyeyle yaptığınız böyle bir esneme hareketleri var. Hiç bunları yapmamışsınız. Ondan sonra küçük bir koşmada, bir ağırlık kaldırmada küt diye beliniz, boynunuz, bacağınız gidiyor. Ama bakıyorsunuz o vücudunu esneten insanlarda en olmadık hareketleri yapabiliyorlar. Yani içinizde potansiyel olarak fiziksel, bedensel manada esneyebilme yeteneği var. Zihinsel olarak da böyle. Psikolojik olarak da böyle, mental olarak, ruhani olarak, duygusal olarak, insanın bütün açılarına hangi açısından bakarsanız bakın, insan esneyebilen bir varlıktır. Hatta dini açıdan da insan helal ve meşru çerçevede esneyebilen bir varlıktır. Esnemesi zaten içtihat niye var? İçtihat nedir aziz dostlarım? İçtihat değişen durum ve koşullara göre helal ve meşru çerçevede yeni bir kararın, yeni bir kuralın, yeni bir uygulamanın gündeme koyulması şer-i şerife uygun bir şekilde. Budur yani yeni bir içtihatla. Ve kıyamete kadar da içtihat kapısı kapalı olmadığına göre dinde bile hani çok kuralları katı, hiç değişmez kabul ettiğimiz kıyamete kadar baki kalacak dinin uygulama alanlarında mezhepler niye var? Niye sahabelerin farklı durumlarda farklı şekilde davranışları var? Niye her birine uyduğumuzda gökteki yıldızlar mesabesindeki sahabelerle ilgili yolumuz aydınlığa doğru gidiyor? İşte bunu en katı değişmez gibi gördüğümüz dinde bile bu tarz esneklikler varsa kendi hayatımızda esnekliklerin olmaması imkansız. Stephen Covey, Seven Habits of Highly Effective Families kitabında, Etkili Ailelerin 7 Alışkanlığı kitabında, biliyorsunuz Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı kitabına zaman zaman vurgu yaparım. 4'ü ayet-i kerimede mevcut, 3'ü hadis-i şeriflerde geçen 7 İslami özelliği incelemiş, etmiş, bulmuş hakikat aleminde ve dünyanın en çok satan kitaplarından birisi haline geldiği kitabında insanların faydasına sunmuş. Bizim kitabımız kendi elimizde ama bu kadar faydalanıyor muyuz? Bu konuda endişeliyim ben. Bu kitabın aile versiyonunu da yazdı ölmeden evvel Stephen Covey. Burada ebeveynler çocuklarının değişen ihtiyaçlarına göre rollerini esnetebilirlerse ya da esnetebildiklerinde evde güven ve aidiyet duygusu güçlenir der. Yani çocuklarımızla olan iletişimimizde değişen ihtiyaçlara göre biz rollerimizi esnetebiliyorsak evde çocuklarımızla aramızda bir iletişim güçlenmesi olur. Aramızda bir güven tesis edilir ve onların aileye olan aidiyet duygusu güçlenir. Öbür türlü kırılgan. Hani buyurgan bir tarz her zaman kırılgan bir ruh halini ve gönül halini ve iletişim halini ortaya koyar. Buyurgan yaptığınız şey hani dediğim dedik, çaldığım düdük. Değil mi? Öyle olur yani. Bu başkası asla. Tek seçenek veriyorum budur. Hani bu insana uygun bir şey değil. Allah bile insanı özgür bırakmış. Biz insan olarak nasıl sıkalım, nasıl darlayalım, nasıl zorlayalım yani. Duygusal esnekliğe baktığımızda siz dostlarım, çatışma veya kriz anlarında duyguların yoğunluğunu yönetebilmek, öfke, üzüntü, kaygı gibi tepkileri düzenleyerek bunlarla sağlıklı baş etme yolları bulmak demektir duygusal esneklik. Yani ailede diyelim ebeveynlerden bir tanesi iş kaybıyla alakalı bir stresli bir durum yaşadı. Esnek olmayan ailelerde bu büyük bir travmaya yol açar. Allah korusun basında görüyoruz işte borcundan dolayı, işte maddi sıkıntısından dolayı ya da bir iflas gibi bir durum karşısında Allah hepimize yardım etsin. Zor bir durumdur yani psikolojik olarak hiçbir şekilde kınamamak lazım, ayıplamamak lazım. Sadece bir seçenek olarak söylüyorum bunu basında gördüğümüz için ya da haşa seçenek olarak değil basında gördüğümüz ve uygulama olarak örneklerini gördüğümüz bir yanlış örnek olarak söylüyorum. Hani seçenek diye söyleyince haşa sanki iflas anında seçeneklerden biri de intiharmış gibi falan, haşa öyle bir şey söylemiyorum. Ama uygulamalarda bunu yapanlar da var. Nedir bunlar? Düştüğü zaman ayağa kalkacağına inanmayanlar, esnek olmayanlar. Hani işini kaybettim, öldük. Sınavı kaybetti mi? Öldük. Kazanamadım üniversiteyi, öldük. Böyle değil. Ya da bir eş adayı evlilik teklifini kabul etmedi mi? Öldük işte. Ya bu kız ya kara toprak, haşa. Böyle bir seçenek yok. Yani 4 milyar seçeneğin olduğu bir dünyada 4 milyar kız, 4 milyar erkek var yani. Hani bunların 1 milyarı evlenebilir yaş grubundaysa, bekar ve evlenebilir yaş grubunda 1 milyar kız, 1 milyar erkek arasından hani milyarda bir seçeneğin olmadı diye, bu niye insanı Allah korusun intihara, haşa Allah korusun karşıdaki adaya zarar vermeye, hatta onun ailesine zarar vermeye, okuyoruz işte basından, görüyoruz. Akıl almaz şeyler oluyor. İşte bu esneyememenin verdiği sıkıntı. Esnek olan insanlar da ya ben 3 defa hayır kapısını çalarım, şansımı denerim, kabul edilmediğinde de geri dönerim. Hani kapıyı çaldığımızda da bu böyledir ya, eğer açılmıyorsa ya içeridesin işte biliyorum sesiniz geliyor, bak çaldırdım telefonun sesi geliyor, açın. Böyle bir zorlama ve zorbalık İslam'da yok. İslami usul hayırın, hayır kapısının 3'e kadar çalınması. Evliliğin tesisinde bile bu böyledir. İş başvurusunda böyledir, arkadaşlıkta böyledir, sosyal hayatta böyledir, aile hayatında böyledir. Deneriz usulünce, 3 defa da olmadıysa o kapıyı çalmayı bırakırız. Virginia Satir, dünyanın bence gelmiş geçmiş en iyi aile terapisti, People Making kitabında, insan yapma kitabında, aile içi esneklik bireylerin kendilerini özgürce ifade edip yeniden tanımlamalarına izin verir. Bu da bağları daha kuvvetlendirir. Bakın hem Stephen Covey'in sözünde hem de Virginia Satir'in sözünde aile bağlarının kuvvetlenmesi ve aidiyet duygusunun güçlenmesine vurgu var. Demek ki esneklik böyle bir şeye yol açıyor. Düşünün, kendi çocukluğunuzu düşünün aziz dostlarım. Acaba o çocuk halinizle, o masum halinizle, ailede çok katı kuralları olan, dediğim dedik, böyle söylediğim buyruk gibi çok katı tarzda, iletişimi çok fena olan insanların yanında mı kendimizi çok rahat hissederiz? Yoksa oynadığımız zaman bizimle, hatta çok ilahi bir işle meşgul olsa bile o işi biraz bırakıp, diyelim Kur'an-ı Kerim okuyor, biz de orada oynuyoruz. Biraz ara verip Kur'an-ı Kerim okumaya, bizimle oynayan büyüklerimizi mi onların yanında daha rahat olurduk, severdik, yanlarına giderdik, kucaklarına giderdik, kollarına atılırdık, yoksa o katı olanların yanında mı? Ne olacak? Yani Kur'an-ı Kerim okumayı bırakın anlamına söylemiyorum ama Allah Resulü'nün namazı çok kısalttığını biliyoruz. Bir çocuk sesi, ağlayan bir çocuk sesi duyduğunda ona olan merhametinden, Allah Resulü'nün çocuklarla alakalı merhametini bir aile değeri olarak merhamet serisinde ayrı bir program olarak işleyeceğim inşallah. Dolayısıyla esneklik burada bizi, empatiyi de barındırıyor tabii içerisinde. Karşımızdaki kişinin halini anlayarak ona uygun bir davranış stili geliştirmemizi, seçenekleri çoğaltarak daha uygun bir seçeneği seçmemizi sağlar. Öbür türlü tek bir seçenek sunuyorum, budur. Hani olmuyor değil mi? Hani beğenmediğimiz üniversite sınavında bile 5 tane seçenek veriyorlar. Aşağıdakilerin hangisi doğrudur? Bence hepsi yanlış. Ama çok da, çok daha farklı bir bakış açısı geliştirmemiz gerekiyor bu anlamda. Ama yine olsun, yine öyle bir seçenek veriyorlar yani. Kendi içimizde zihinsel manada o seçenekleri oluşturma becerisidir esneklik. Bilişsel açıdan baktığımızda bu kognitif esneklik deniyor buna psikolojide. Sorunları farklı açılardan değerlendirme ve varsayılan kalıpların dışına çıkarak yeni çözümler üretme yeteneği. Yani Fatih Sultan Mehmet dedemize bir bakalım. Bizans'ın surları açılmıyor. Haliç'e o demir zincirleri çekmişler. Haliç geçilmiyor. Ne yaptı? Yeni bir seçenek. Yüzlerce defa denenmiş, kuşatılmış. Allah Resulü'nün Letuftihannel Konstantiniye müjdesinden sonra 852 sene geçmiş aziz dostlarım. Bütün sahabe-i kiram, bütün Allah dostu güzel insanlar kuşatmışlar bu mübarek muazzez şehri, alıp o müjdeye mazhar olmakla alakalı 852 sene denenmiş yani. Efendim alınmıyor, vazgeçtik diye bir şey yok. Bak hem fethetmekle alakalı hem de o fethetme yöntemleriyle alakalı, işte en esnek seçeneği geliştiren ne yapıyor? Havan topunu icat ediyor yani. Surlar o güne kadar direkt karşıdan dövülüyor, yıkılıyor ama içeridekiler de bu duruma esneklik sağlamışlar. Yıkılacağını biliyorlar. İçeride hazır bir kıta bekliyorlar. Yıkılan yerleri hemen hızlıca sabah bir bakıyorlar, onarılmış yani. Hani tamamen yıkma şansı olmamış. 852 sene ne yapmış? Havan topu. Surları aşan, yukarıya doğru atmosfere doğru çıkıp tekrar tepelerine doğru düşen bir top şekli. Ne yapmış? Gemileri karadan yürütmüş. Yani esnek, ne kadar çok esneyebiliyorsak, ne kadar çok farklı seçenek ortaya koymuşsak. Ben yaklaşık 40 yıllık çalışma hayatımda, 57 yaşındayım, 58 yaşındayım. Hani ilkokuldan beri çalışıyorum ama ODTÜ'yü kazandığım 17 yaşı esas kabul ederek o anlamda söylüyorum. Hani 40 yaşından bu yana biraz daha profesyonel çalışma hayatını kastediyorum. Beyin haritalarını kullanıyorum. Mind Manager'ın beyin haritaları. Hani burada da ortaya güneş gibi bir konuyu koyup, yandan güneşin haleleri gibi, ışıkları gibi çizgileri çekip böyle. Nöronlar da böyle. Hani ortada bir nöron, onun sinaptik bağlarıyla her nöronun milyonlarca farklı bağlantısı var. Dolayısıyla bir konuyu koyup ortaya, hatta hani yapay zeka ile çalışmam da bu şekliyle. Öncesinde ben bir çalışma yapıp ona machine learning, makine öğrenmesi, onu da öğreterek, ona da bir şeyler öğrenmesini sağlayarak, onu da geliştirerek, ona da katkı sağlayarak öyle çalışıyorum. Yoksa copy paste şeklinde bir çalışma yöntemim yok ve bu beyin haritası seçenekleri çoğaltmakla alakalı bana inanılmaz bir yetenek kazandırdı elhamdülillah. Yani olaylara farklı seçenekler üretmek, farklı çözümler üretmek, biraz da böyle inovasyon becerisi, sıra dışı düşünce, mucit düşünce, yenilik, en farklı seçeneğe ulaşma yeteneği. Elhamdülillah onu kazandırıyor. Size de öneririm aziz dostlarım bunu. Dolayısıyla aile bireyleri çocuklarının eğitiminde bile geleneksel yöntem yerine kreatif, sıra dışı, mucit alternatifler araştırarak bir esnek yetiştirme, geliştirme türü seçtiklerinde o sınav sisteminde bize verilen beşli seçeneğin dışında, hani düşünün şöyle bir soru geliyor. Pamuk aşağıdakilerden hangi renk olur? A beyaz, B sarı, C mavi, D kırmızı, E hepsi. Çocuk da hepsini işaretliyor. Bizim sınav sistemimizde bu doğru mudur, yanlış mıdır? Bizim sınav sistemimize göre biz farklı seçenekleri, sıra dışı seçenekleri, inovatif seçenekleri, kalıbın dışına çıkan seçenekleri çözüm olarak kabul etmediğimiz için, kitapta ne yazıyorsa o dediğimiz için ve konuyu da bilmediğimiz için büyük ihtimalle yanlış cevap olacaktır. E, Sally Fox'un küçücük bir çocukken bulduğu renkli pamuklar ne olacak? Dünyada böyle bir şey var. Hala da farklı renklerde pamuk üretilmesiyle alakalı milyon dolarlık bütçeler, Ar-Ge bütçeleri harcanıyor. Bu konuda dualarınızı beklerim. Hani benim de bir çalışmam var. Allah'ım uygun bir çözüm lütfetsin, uygun bir fikir lütfetsin. Ben de bu konuda dualarınızı bekliyorum. Evde kendi yöntemlerimle bir şeyler deniyorum aziz dostlarım. Dünyaya o kadar büyük bir katkı sağlayacak ki, yani kimyasalları kullanmayacağız, boyayı kullanmayacağız, çevreyi kirletmeyeceğiz. Boyama esnasında suyu fazladan, o kadar inanılmaz su israfı var ki, suyu kirletmeyeceğiz, tüketmeyeceğiz. Süreç, zaman bir hazine, onu tüketmeyeceğiz. Hüdayunübit, Allah'ın bir hediyesi olarak renkli bir pamuk yani. Ne kadar güzel değil mi? Niye olmasın? Niye olmasın? Dolayısıyla hani kalıpların dışına çıkan bir tarzda çocuk yetiştirdiğimizde, o esnekliği çocuğa sağladığımızda, evlendiği zaman ya da çalıştığı zaman şöyle bir şey düşünmeyecektir çocuk. Evladım, 5 tane kız. Bu kızlardan hangisi sence evliliğe daha uygun? Ya böyle bir seçenek olmayacak yani. Ya da 5 tane iş yeri, evladım aşağıdaki şirketlerden hangisi senin için en güzel çalışma? Yani ilk görüşte aşk dediğimiz bir şey olacak, bir elektriklenme olacak, ruhsal küfüvete göre, ruhlar alemindeki tanışmaya göre bir yakınlık olacak, duygusal bir bağ olacak, gönül bir içeriden bir sızlayacak, yürek yanacak, gönle bir ateş düşecek değil mi? Yani böyle olacak evlilikler. Bunu söylerken de görücü usulüyle evlenmelere karşı değilim. Sakın öyle anlaşılmasın. Hani oradaki anne babanın tecrübesinin işin içerisine katılmasıyla alakalı. Ama buradaki usul şey olmayacak yani. Budur diye katı bir tarzda, buyruk şeklinde, emrivaki bir şekilde olmayacak. Seçenekler esnek bir uygulama tarzıyla bir aile sohbetinde, bir aile toplantısında, bir aile konseyinde en uygun şekliyle, en uygun seçeneği bulmakla alakalı bir süreç. Buna karşı değilim ama buyurgan bir tarzda bu okul bu olacak, üniversite sınavında seçenekler bu olacak ya da tek seçenek var, bunu işaretleyeceksin. Başka bir üniversite, başka bir okul, başka bir bölüm, başka bir şehir asla kabul etmiyorum. Hani böyle bir şey dediğimizde yandı gülüm keten elba. Dolayısıyla en fazla seçenek üreten, en sıra dışı, en uygun, en mucit, en faydalı seçeneğe ulaşmış oluyor. Ama tek seçeneğe mahkum kaldığımızda öbür seçenekleri bilmediğimiz için bir kere Allah'ın bize lütfetmiş olduğu fe inne mal usri yusra sırrındaki her zorlukla beraber o zorluğun içinde var olan birkaç kolaylığa da ulaşmamış oluyoruz aziz dostlarım. Aziz dostlarım, tabii bu bilişsel esnekliğin dışında davranışsal esneklik de var. Roller ve sorumlulukların aile içerisinde ihtiyaç halinde yeniden düzenlenmesi, evdeki görev dağılımının aile üyelerinin değişen programlarına göre revize edilmesi. Dolayısıyla zaman zaman işle alakalı, zaman zaman seyahatle alakalı, zaman zaman aile içerisindeki birbirimizle karşı sorumluluklarımızla alakalı farklılıklar olabilir. İşte bu farklılıkların hangi uyum yeteneğiyle, nasıl bir esneklikle yeniden düzenlenebileceğiyle alakalı davranışlar esneklik aile içerisinde gerekiyor. John Gottman'ın The Seven Principles for Making Marriage Work, işleyen bir evlilikte, yürüyen bir evlilikte bunu sağlayan 7 prensip kitabında, 4. prensip ortak anlayış geliştirmek. Çiftler diyor orada, bu ortak anlayış geliştirmekle alakalı, değişen hayata dair senaryoları birlikte prova ettiklerinde gerçek kriz anlarında çok daha fazla, çok daha hızlı uyum sağlarlar. Dolayısıyla hayat bu, inişte çıkışta olacak. Programın başında söyledim, kader dediğimiz bir şey var. İlla ki Rabbim sınayacak, deneyecek. Hayrihi ve şerrihi minallahi teala diyoruz değil mi? İmanın şartlarında hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine iman etmişiz. Ama burada tabii ki başımıza bir sıkıntı geliyorsa, esneklikte anlattım, bedensel esneklik. Nasıl ki esnek bir tarzda vücudu getirmezsek, hatta böyle bazı spor faaliyetlerinde öncesinde bir ısınma hareketi olur. Neden? İşte o katı haliyle kaslarımız bir travma yaşamasın diye, bir lif kopması falan olmasın diye. Aynen öyle. Öncesinde bir esneklik çalışması, öncesinde bir uyum çalışması bize o durumla karşılaştığımızda çok daha hızlı adaptasyon sağlayacaktır. Bir de sosyal esneklik var. Aile dışındaki sosyal ilişkilere uyum sağlama, komşuluk ilişkileri olur, okul olur, iş olur, arkadaş çevresi olur. Özellikle yeni tanıştığımız aile vesilesiyle, erkek tarafı, kız tarafı açısından söylüyorum, yeni arkadaş çevresiyle değişen etkileşim biçimleri ve beklentilerine hızlı adaptasyon yeteneği olur. Burada yani düşünün, yaklaşık 600 tane yeni akrabayı kucağımızda, kollarımızda, ailemizde buluveriyoruz evlilikten sonra. Tarzlarını bilmiyoruz, kültürlerini bilmiyoruz, yöntemlerini, stratejilerini, değerlerini, hiçbir şeylerini bilmiyoruz. Onun için nedir? Evlilikte küfüvvet, denklik. Hani davul bile dengi dengine denmiş. En azından kültürel olarak iletişimleri birbirine yakın, birbirini anlayan, ortak değerleri olan, halden anlayan ailelerin çocuklarının birbiriyle anlaşması, ailelerin de o sosyal esnekliğini, ailevi esnekliğini sağlayacaktır. Aziz dostlarım, bedensel esnekliği söyledim. Hani beden esnek olursa kırılgan olmayacaktır, kaslar, lifler kopmayacaktır falan, ama bir de bedensel esnekliğin bu bütün anlattığım diğer esnekliklerde şöyle bir etkisi var. Beden ne kadar esnek olursa zihin de o kadar esnek oluyor. Dolayısıyla hani bedenimizi o tarz hareketlerle biraz daha yormak, alıştırmak, pratik yapmak, egzersiz yapmak zihinsel manada da bizi çok daha formda, çok daha dinç ve dinamik yapıyor. Daha fazla işlevsel bir beyne sahip olmuş oluyoruz. Daha fazla işlevsel ve esnek bir bedene sahip olduğumuzda. Can dostlarım, ben Deniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Aile Medeniyetimiz programında ailede esnekliği anlatıyorum size. Şimdi kısa bir ara vereceğim. Az sonra programa kaldığımız yerden devam edeceğiz. Az sonra görüşmek üzere efendim.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Aziz dostlarım, Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Aile Medeniyetimiz programında ailede esneklik konusunda sizlerle yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Beş Sevgi Dili kitabının yazarı, ünlü psikolog Gary Chapman, sevgi dillerini insanın sevgiyi ifade etme ve algılama yollarını tanımlayan 5 temel kategoriye dayandırır. Bunlar, bilmiyorum kitabını okudunuz mu, tavsiye ederim Beş Sevgilili kitabını. 1- Onay sözleri. 2- Aileyle geçirdiğiniz, birbirinizle geçirdiğiniz nitelikli zaman. 3- Birbirinize hediye alma, sürpriz yapma. 4- Destek eylemleri, hizmet davranışları. Ve 5- Fiziksel temas. Bu aile içerisinde birbirimizin yakıtını anlama sanatı aziz dostlarım. Gary Chapman bu 5 sevgi dili kitabında ailede sevgi dili farklılıkları esnek bir tutumla öğrenilip pratiğe dökülünce çatışma değil anlayış doğar der. Yani sevgi dili onay sözcükleri olan bir bey eşine ben hediyeden medyeden anlamam hatun hediye filan da almam dese eşine kendi sevgi dilinin gereği olan onay sözcükleriyle hep böyle güzel sözcükler söylese. İşte karıcığım seninle gurur duyuyorum. İyi ki seninle evlenmişim. Bir daha dünyaya gelsem yine seni seçerdim. Ya sen ne güzel bir eşsin falan gibi cümleler kurarak evle devam etse. Eşinden hanımından alacağı tepki benim karnım bu kuru laflara tok. Lafla peynir gemisi yürümez bey olacaktır. Şair de öyle dememiş mi zaten aziz dostlarım? Eli boş, aşıklara, mahbublara el vermezler. Dolayısıyla esneklik işte tam da burada gerekiyor. Esneklik deyince yani elbette kendi sevgi dilimiz olacak yani. Kendi stilimiz olacak. Ama beyefendinin onay sözcükleri yani. O hep böyle bir şey duymaktan hoşlanıyor. Hanımefendi ona öyle diyecek. Eşinin kendisine demin ifade ettiğim kendi tarzındaki söylediklerini asıl hanımefendi beyine söyleyecek. Bir tanem seninle gurur duyuyorum. İyi ki seninle evlenmişim. Bir daha dünyaya gelsem yine seni seçerdim. Allah başımızdan eksik etmesin. Yani adamın yakıtı bu zaten. Oo, böyle başı göğe erecektir yani. Ama şöyle düşünün. Eşinde kulak yok. Beyefendi onay sözcükleriyle yaşıyor. Onun yakıtı kulağından. Ama şöyle düşünecek. Eşimin kulağı yok. Yani eşim sesten anlamıyor. Dolayısıyla eşinin görsel diyelim bir şeyi var. Hediye almaktan anlıyor. Sürprizlerden anlıyor. Ya da illa her şey hediye değil. Destek eylemlerinden anlıyor canım. Hizmet davranışları. Yani gelip bir ev işine yardım etmesiyle alakalı. Zor ve zahmetli bir anında ona yardımcı olmasıyla alakalı. Zaman zaman söylerim size yani eşlerimizin özel durumları vardır. Aziz dostlarım, radyodayız. Edebince izahını sizin o idrakinize bırakarak anlatıyorum yani. Allah'ın bile onlardan belli mükellefiyetleri istemediği özel anlarda ya biz kimiz de illa Allah'ın bile serbest bıraktığı özel vakitlerde onlara yine emirler, yumuşlar, bilmem neler. En azından o vakitlerde evin bazı ağır işlerini, yüklerini onlardan almamız. Bir de illa şu işi, bu işi yapalım anlamına söylemiyorum yani. An vardır, bir sofra hazırlamak eşe çok ağır gelir. Bir sahur vakti kalkamaz. Dünden çok yorgundur, yoğundur. Bir sahur, bir yılı abad eder yani. Hep söyler bir tanem ya, hani geçen Ramazan bir sahur hazırlamıştın ya Allah razı olsun yani. O kadar iyi hissettim ki kendimi. Bakın bu bir destek eylemi işte, hizmet davranış. Hani illa gelirken evinizde bir pırlanta alın gelin anlamına söylemiyorum. Hoş pırlanta almasına falan da karşıyım da. Yani hediyenin de edebi, adabı var. Bütün Yahudilere kazandıracak pırlanta sektörü onların elinde. Bütün Yahudilere kazandıracak içinde kul hakkı olan, içinde sömürge olan, içinde Afrika'nın içini boşaltma olan, zalimlik ve zulüm olan bir şey. Bizde niye hediye olsun yani? Başka bir şey bulalım, daha İslamisini bulalım. Ayrı ayrı bir konu. Yine oradan yeni bir bölüm açmayayım. Dolayısıyla aziz dostlarım, esneklik dediğimiz şey birbirinin bu halini anlayıp karşı tarafın durumunu anlama sanatıdır. Esneklik deyince elbette olayın ailevi, sosyal, bilişsel, psikolojik, bedensel boyutu tabii çok ön planda ama benim aklıma hep Hudeybiye gelir. Esneklik deyince benim aklıma Hudeybiye gelir. Aile içerisinde esnemeyen, katı kuralcı ve dediğim dedikçi tipler özellikle Hudeybiye'yi tüm süreçleriyle bence yeniden bir okumalıdır. Defaatle okumalıdır hem de. Ayda bir kere okumalıdır yani. Bir ailede kırılganlık oldu, alınganlık oldu, esneklik sağlanmadı, bir sıkıntı çıktı. Hadi bey, hadi bir tanem Hudeybiye'yi bir daha bir okuyalım. Zaman zaman, zamana ve zemine göre esneyebilmelidir insan. Ve Hudeybiye buna çok güzel ilahi bir örnektir. Tabii esnemeyi biz hep taviz vermek olarak kodlarsak evlilikler çekilmez olur. Esneklik karşılıklı esneme olursa esnekliktir. Öteki türlü tek taraflı esneme taviz olur. Hep taviz, hep taviz, hep taviz. Bu da patlama oluşturur en sonunda. Gerginlik oluşturur yani. Düşünün, bir tanesi ipi tutmuşsunuz karşılıklı. Bir tanesi hep çekiyor, öteki sımsıkı tutuyor elinde. Ne olur? Gerginlik olur yani. İp bir yerden kopar. Kopmuyorsa eliniz zarar görür. Eliniz zarar görmüyorsa birisi yıkılır. Çeken kazanır. Güçlü olan kazanır. Böyle değil ki evlilik. Dolayısıyla baktınız, biri çekiyor ipi, oraya doğru bir adım atabilme becerisidir esneklik. Hudeybiye'yi düşünelim. Allah Resulü'nün Mekkeli müşriklerle çok esnek bir şekilde yaptığı barış anlaşması. Hatta öyle ki o çok bildiğimiz, Sancak-ı Şerif'inde gördüğümüz Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Resulü Muhammed yazılanı üçlüdür ya, Allah yazar o üstte en ortada, Resul en altta, Muhammed yazar ya, üçlü mührünü hatırlayın bir. Anlaşmada müşrikler üstteki Allah ve ortadaki Resul kelimesinin üstünü anlaşmanın en altındaki yazıldığı haliyle çizdirmiştir yani. Ey Muhammed, biz buna inansak zaten seninle bir davamız olmaz ki. Biz buna inanmıyoruz, onun için zaten seni kabul etmiyoruz. İhtilafımız bundan deyip Allah Resulü de bunu kabul etmiştir yani. Müminler üstelik sadece bu değil yani. O mührü şerifin üstündeki iki kelimeyi çizdirmek değil. Anlaşma Muhammed olarak yapılmıştır. Muhammed ile sallallahu aleyhi ve sellem Mekkeli müşrikler arasında yapılmıştır yani. Sadece o değil bakın esneklik. Müminler o yıl Mekke'ye girmemeyi, Medine'ye geri dönmeyi kabul etmiş. Ama Allah Resulü onlara Medine'den çıkarken hac ve umre sözü vermişti. Ama o yıl mı? Bak bu da bir esneklik. Hazreti Ömer Efendimiz biraz diretince, ey Ömer, evet ben size böyle bir söz verdim ama bu yıl mı dedim, böyle bir şey yapacağız. Ama bu yıl Medine'ye geri dönmemiz gerekiyor demiştir yani. Hatta biliyorsunuz aziz dostlarım, yani keşke bu esneklikle alakalı bir büyüğümüz, ben hoca değilim yani, acizane, cılız, aciz, böyle yok olan bilgimle dilimin döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Sahabe-i kiramın toplu olarak protestosu vardır Allah Resulüne. Kurban sabahı, hani hacca geldiler ya Hudeybiye'de, bu anlaşmayı yapmasından dolayı, Medine'ye geri dönmeyi kabul etmesinden, Mekke'ye girmemesinden dolayı Kurban Bayramı sabahında çıkmamışlardır çadırlarından. Hafsa Sultan validemizin, ey Allah'ın Resulü sen çık kurbanını kes, onlar sana uyarlar şeklindeki fikrine uyarak Resul Efendimiz çıkıp çadırından kurbanını kestikten sonra yavaş yavaş sahabenin de ona uyduğunu görüyoruz. Peki ne oldu sonucu itibarıyla? Onun için ilahi bir anlaşma dedim ya. Tabii ki ilahi anlaşma. Bir tarafı Allah'ın Resulü'nün olduğu bir anlaşma nasıl gayri ilahi olur? İlahi bir anlaşma. Cibril-i Emin'in ve Allah'ın yönlendirmesiyle yapılan bir anlaşma yani. Müminler o yıl Mekke'ye girmemeyi, Medine'ye geri dönmeyi kabul etmiş. Ama müşrikler de müminlerin gelecek yıl toplu olarak hacca gelmesine izin vermiş. Yani esneklik karşılıklı olmuştur aziz dostlarım. Ve bu esnekliğin her esneklikte mutlaka bir mucizevi bir şey, ihsan, bereket gelir. Bak bu esnekliğin mucizevi bereketi bir sonraki yıl kan dökülmeden, can alınmadan, cana kıyılmadan, daha sonra Müslüman olarak İslam'a büyük hizmetler yapacak olan büyük sahabiler öldürülmeden bir yıl sonra Mekke'nin kansız fethinin gerçekleşme mucizesidir. Bu anlaşmanın, Hudeybiye esnekliğinin en büyük bereketi budur. Elbette Allah'ımızın Kur'an-ı Azimüşşan'da buyurduğu şekliyle sulh daha hayırlıdır. Sulh her zaman daha hayırlıdır yani. Dolayısıyla aile içerisinde de kavgaya, dövüşe, savaşa, ayrılığa, gayrılığa, boşanmaya Allah korusun varacak bir katılık, katı kuralcılık değil. Aile içindeki esnekliğin bizi sulha, barışa, anlaşmaya, kaynaşmaya götüreceği bir yöntemde seçenekleri beraber üreterek uygulamaya geçmemiz gerekiyordur. Bugün gördüğüm kadarıyla aileler daha aile kurulması sürecinde, ev eşyalarının alınması sürecinde, düğün hazırlıklarının yapılması sürecinde, törenin muhteviyatına karar verilmesi sürecinde, evin tutulması sürecinde daha kız ve erkek tarafı olarak esneyemedikleri için, kendi kabulleri olduğu için, kendi katı fikirleri olduğu için daha başlamadan biten ya da başlayıp iyi başlayıp maalesef bu tür müdahalelerle kötü biten evliliklerin çoğaldığına şahit oluyorum. Müdahale, acizane 25 yıllık aile koştuğum süresince ve 58 yıllık hayat tecrübeme dayanarak bir evliliği yıkan en büyük hırstır aziz dostlarım, müdahale. İslam, akil ve bali olan erkek ve kadının evlenmesine cevaz verir. Bu, biz artık yeni bir aile olduk demektir. Aile olunca da erkek ailede kavam olduğuna göre, Allah tarafından bu ayet-i kerimine sabit bir sübut bulduğuna göre, dolayısıyla kavam olan Allah'ı indinde de artık kavam olarak kabul edilen birisi olmalıdır. Buna müdahale, sen artık kavam değilsin. Sen bir Allah'ça kavamsın ama bizce kavam değilsin. Sen hala benim evladımsın, senin benim emrim altındasın, benim buyruğumla yaşayacaksın anlamına gelir. Bu evladımızla alakalı. Bir de gelin hanımefendi var şimdi yeni kurulan yuvada. Üstelik gelin hanımefendiye erkek tarafından herhangi müdahalenin İslami bir yönü olmayacağına göre, erkek tarafından müdahale kayınvalideden olur, kayınpederden olur, elçiden olur, görümceden olur, şundan olur, bundan olur. Böyle bir müdahale İslami olmayacağına göre reşit olan her erkek ve kız aile olma hürriyetine, aile kurma hürriyetine, eşlerini seçme hürriyetine sahipken ailelerin bu konudaki müdahaleleri işte bu esnekliklerine sahip olmayışlarından gelir. Ailenin katı kuralları vardır. Diyelim aile Çerkez'dir, kız sadece Çerkez olabilir. Aile Kürt'tür, sadece Kürt olabilir. Türk'tür, sadece Türk olabilir. Arap'tır, işte sadece Arap olabilir. Ya da sadece bir ildendir, işte sadece işte Trabzonlu olabilir, Laz olabilir. Bu mudur yani? Elbette küfüvvet, elbette denklik, elbette bu konuda birbirine uyum çok önemlidir. Ama hani bu eşlerin değil, anne babaların bir tavrı müdahalesi olduğunda çocuklar inadına bunu yapıyorlar. Ya da inadına yapası mı geliyor onları bilmiyorum yani. Aziz dostlarım, esnememenin iki psikolojik sebebi vardır. Bir, mükemmeliyetçilik. Niye esnemezler? Ya anne baba mükemmeliyetçi bir tavırda çocukların yaptığı hiçbir şeyi beğenmeyecekleri için müdahale ederler. Eve, evin mekanına, konumuna, mimari dizaynına, mutfak dolabına, lavabosuna, fayansına, hatta fayansların arasındaki der dolgusunun rengine varıncaya kadar müdahale ederler. Renkler, şekiller, stiller, bütün bunlar kendilerince mükemmel olur. Ama atladıkları husus orada kendilerinin değil çocuklarının yaşayacak olduğu gerçeğidir. Orada anne baba yaşamayacak, orada çocukları yaşayacak. Kime göre olacak dolayısıyla? Yani baba evladı bir kıza aşık olup ailesine gönlünü açtığında, babasının karşısına geldiğinde, babaya böyle bir kıza aşık oldum ben, işte filancaların falan, babanın da diyelim bildiği ya da hiç bilmediği de olabilir. Yani okuldan böyle bir kıza aşık oldum babacığım, evlenmek istiyorum dediğinde, baba da oğlum o kız bize göre değil deyip kestirip atarsa, çocuk da bu katı tutum karşısında ya baba tabii sana göre olmayacak, ben evleniyorum, bu kız tam bana göre diyemeyeceği için boynu büküp tamam dediğinde ne olacak? Aşklar daha başlamadan bitip gidecek. Uygun seçenekler daha başlamadan yok edilecek. Anne baba hiç mi fikrini söyleyemeyecek? Elbette söyleyecek. Ama ben %80 sabır, %20 konuşmadan yanayım. O da usulünce. Öteki türlü içinizdeki o mükemmeliyetçi duygularla hep en mükemmelini seçerek ilerlediğinizde hem hayatın öyle bir rotası yok. Hayat inişli çıkışlı, EKG grafiği gibi böyle bir süreç. Hem de hep o şekillerle çalıştığınızda hep yukarı, hep yukarı, hep en iyisi, hem mükemmeli. Hep o sizin seçeneğe göre, sizin seçtiğiniz şekle göre yaptığınızda çocuklarınızı yekten öldürmüş oluyorsunuz. Yekten dediğim yok edici korumacılık. Aslında niyetiniz temiz, niyetiniz halis, isteğiniz olumlu. Ama bırakınız onu yeni çiftler karar versin aziz dostlarım. Hem karar verme melekeleri, yetenekleri gelişsin. Hep anne baba müdahalesiyle çocuklar hem akıl hem de ruh sağlıklarını kaybetmesin. Robotik, tek düze, tatminsiz, duygusuz, ruhsuz, zevksiz bir sıkıntılı bir hayatları olmasın. Özgürce yaşasınlar hayatlarını helal meşru çerçevede. Hem de kendi kasları gelişsin yani. Daniel Siegel ve Tina Pine Bryson'ın The Whole Brain Child, Bütün Çocuk Beyni kitabında ebeveynler çocuklarının esnek beyinlerinin farkında olmalıdır diyor. Ve esnek beyinlerinin farklı durumlara nasıl tepki verdiğini öğrendikçe bu farkındalıkla disiplin stratejilerini de esnetir ve çocuklarının duygusal sağlamını desteklerler diyor. Dolayısıyla çocuk beyni biraz daha esnektir değil mi? Çünkü hem cahildir hem de özgürdür. Bilmediği için zararlı bir şeye bile gider. Evet, çocukların o durumunda helal meşru çerçevede tutmak adına onları yılana doğru gidiyor. Elbette orada tutacağız. Sobaya doğru gidiyor. Hoş soba mı kaldı da şimdi? Ateşe doğru gidiyor. İşte havuza doğru, tehlikeli bir yere doğru gidiyor. Elbette orada koruyacağız. Bu ayrı bir şey. ama kendi özgür iradesiyle onlara o seçme yeteneğini kazandıran bir bilişsel yetiştirme tarzına sahip olarak kendi ayakları üzerinde duracak bir zihinsel, duygusal, fiziksel, bilişsel kas gücü kazandırdığımızda, ruhsal kas gücü kazandırdığımızda onların hayatı çok daha iyi olacaktır. Dolayısıyla bu söz aslında müdahale değil, anne baba olarak bir gözlem görevimiz olduğunu belirtiyor. Ama yürek dayanmıyor aziz dostlarım. Gözlemliyoruz ve sabredemiyoruz. Esneklik işte tam bu sabredemediğimiz ve müdahale gelecek anlardaki tavrımızdır, sabrımızdır. Ama hocam yürek dayanmıyor dediğinizi de duyar gibiyim. Ne olur müdahale etmek isek? Ev şöyle olur, eşyalar böyle olur, mobilya parkeyle uyumlu olmaz, fayans banyo ile mutfağa uymaz. O kıyafet değil bu kıyafet, o renk değil bu renk. Öyle olsun, ne olacak ki? Eşyalar size uyumlu olmasın, çocuklarınız, yeni evli çiftler birbirine uyumlu olsun. Bu daha iyi değil mi aziz dostlarım? İlla benim dediğim olacak, bu şekilde olacak yerine bırakınız çocuklar onu seçerek yeni evli çiftler birbirine uyumlu olsun. İşte esneklik bu müdahalelere dur diyebilme becerinizdir aziz dostlarım. Hocam anne baba olarak hiç mi söz hakkımız yok diyebilirsiniz. Aziz dostlarım gelecek programda ona değinelim inşallah. Bu haftalık bu kadar diyelim. Ne olursunuz eşlerinizle çocuklarınızla aile içerisinde huzurunuz, mutluluğunuz ve ailenin devamı adına biraz daha esnek, helal ve meşru çerçevede kalmak kastıyla biraz daha müdahaleleri azalttığımız, özgürlüğü çoğalttığımız, seçenekleri çoğalttığımız ve belli koşullarda, belli durumlarda karşılıklı olarak biraz daha esneyebildiğimiz bir tarza girelim. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.